Ayrım 9.
Ameliyat öğleden sonra yapılacaktı. Bütün konuşmaların mevzu dekolman hastalığının incelikleri ve ameliyatın güçlüğü üzerindeydi. Doktorun kıt Türkçesi ve bizim doktorların daha kıt Almanca ve Fransızcaları benim tercüman olarak sık sık söze karışmamı gerektiriyordu. Uzun burunlu, kara yağızlı profesör artık sırası geldiğinde hükmetmiş olacak ki o dik ve boğuk sesiyle "Hör profesör," dedi. "Sol göze müdahale edeceğimize göre hangi nahiyeden gireceksiniz?" Ondan sonra bir garip münakaşaları başladı. Bizim doktorlar dün akşam okuyup ezberledikleri makaleye dayanarak keskin sorular soruyorlardı. Yahudi profesör ise şimdiye kadar dekolman ameliyatında tutulmuş olan klasik yolu anlatıyor. Fakat her defasında bizim doktorların yine o makaleden edinilmiş itirazlarıyla karşılaşıyordu. Kim bilir ne yaman korkular atlattıktan sonra evini barkını bırakıp buraya sığınmış ve hala içinde o korkunun izlerini taşıdığı belli olan zavallı adam, o mini mini ihtiyar vücudundan umulmaz bir çeviklikle etrafındakilerin birinden öbürüne dönüyor, "Aman darılmayın, nasıl münasip görürseniz öyle cevap vereyim," demek isteyen. Fakat bu kadar fazlası insanı yadırgatan bir nezaketle herkesi cevaplandırmaya çalışıyordu. Bizim doktorlardan biri, "Nasıl olur doktor? O tabakayı o pense tutmanın şu mahsurları vardır. Falan numara pens daha doğru olmaz mı?" dediği zaman ihtiyar profesör hızlı hızlı başını sallayarak "Evet, evet çok doğru," diye tasdik ediyordu. Fakat bu şekildeki konuşma ilerledikçe adamın şaşkınlığı artıp canı sıkılacağına yüzüne memnun bir tebessümün yayılmakta olduğu gözümden kaçmadı. Bizimkilerin 10-15 saat önce edindikleri ilme dayanarak adamı böyle sıkıştırmaya başlamaları canım sıktığı için bir kenara çekilmiştim. Merakla yine yanlarına sokuldum. Alman profesör şimdi etrafındakilerin itirazlarını apaçık bir memnunlukla tasdik ediyordu. Nihayet bir aralık elini kendisini en insafsızca sigaya çeken şişman, mavi gözlü, genç yaşta saçları dökülmüş bir doktorun omuzuna dokunarak "Ah, dekolman ameliyatında bu neticelere varmış olmanızdan ne kadar sevinç duyduğumu tasavvur edemezsiniz. Çok zor olduğunu, herkesin tasdik ettiği bu tehlikeli ameliyatta şimdiye kadar takip edilen usuller maalesef her zaman muvaffakiyete götürmüyordu. Yeni şekiller bulunması lazımdı. Çok doğru, çok doğru," dedi. Sonra sesini alçaltıp gözünü etrafındakilerin üzerinde teker teker gezdirerek "İşte görüyorsunuz ki bir mesele üzerinde ciddi olarak çalışılınca aynı doğru neticelere varılıyor. Ben de uzun tecrübelerden sonra dekolman ameliyatında bir takım değişiklikler yapılması gerektiği neticesine vardım. Hatta bugünkü ameliyata tamamen bu yoldan yürüyeceğim." Bizim doktorlar gözlerinde zafer pırıltılarıyla dünya çapında şöhreti olan bu sözde bilginin prensipsizliğine şaşmış gibi birbirlerinin yüzüne bakarken o aynı ürkek, çekingen haliyle ve daha yavaş bir sesle ilave etti. "Ben bütün bunları son çıkan haftalık tıp gazetesinde yazdım. Fakat biliyorsunuz Yahudi olduğumuz için imzamızı koyamıyoruz," dedi. 1947. Hakkımızı yedirmeyiz. Namuslu adam kalmamış bu dünyada iki gözüm. Müslümandır, namazında, orucundadır. Hakkımızı yemez diyorduk ama biz onun hatırını saydıkça o bizim tepemize bindi. Artık çocuk değiliz, yemiyoruz bu numaraları, değil mi ya? Bak anlatayım sana başından da bana hak ver. Mektebi bitiremedik. Peder ne kadar gayret ettiyse de olmadı işte. Binbaşıydı kendisi. Süvariydi ama avantanın yolunu bulurdu. Anadolu'yu gezdik dolaştık. Her yerde paşa çocuğu gibi yaşadık. Hangi okulda olsa imtihana yakın peder öğretmenlerle bir konuşur meseleyi yoluna koydu. Askerlikle ilgili olmayan hoca var mı? Neyse efendim İstanbul'a nakli olduk. Güya pedere lütfetmişler. Arada bizim tahsil yandı. Pederin öğretmenlere sözü geçmez oldu. İstanbul'da binbaşıya kim bakar? Paşalar bile ürkütmeden sayılmıyor. Ne demiş hani? Kim ipler Yalova kaymakamını, değil mi ya? 2 sene üst üste çaktık. Belgeli olduk. Hususi liseye devam edecektim. Peder emekliye ayrıldı. Ertesi senede sizlere ömür. Bize de Üsküdar'da top başına yakın ahşap bir ev bıraktı. Arkasından hemşire bir bob stil koca buldu. Aldı başını gitti. Biz kaldık mı valideyle? Evin masrafı var. Bizim giyimimiz var. Kahveye çıkıyoruz. Birkaç arkadaş sazla plaja gidecek oluyoruz. Babamın zamanındaki pokerlerden vazgeçtim. Hani kahvede biraz çayına tavla bile oynayamaz olduk. Pederin Malatya Şube Reisliği zamanında valideye aldığı bilezikler, siirt kilimleri, avanoz halıları birer birer yürüdü. Koca karı dır dır eder. "Oğlum bir iş bulmayacak mısın? Halimiz ne olacak?" diye. "Pistonumuz yok ki iş tutalım. Hamallık, amelilik edecek değildim ya. Arkası olan arkadaşlar ofise, milli korunma kontrolörlüğüne yapışmışlar. Gecede 150 papel izliyorlar. Bizim de haysiyetimiz var. Ailemizin şerefine uygun bir yer bulursam girmemezlik eder miydim? İnsan dünyada niçin yaşar? Şerefi için değil mi ya? Valdi'ye Meram anlatamadık. Baktı benden hayır yok, konuya komşuya asıldı. Pederin eski ahbaplarına gitti. Günün birinde akşam üzeri eve dönünce baktım yüzü gülüyor. Haydi aslan yavrum benim, yüzümü kara çıkarma. Sarıkamış'tayken babanın taburunda ihtiyat bir doktor teğmeni vardı ya, bak o tüysüz çocuk şu bizim arkamızdaki hastaneye röntgen mütehassisi olmuş. Başhekimle de arası iyiymiş, sana hastanede iş verdirecek, yarın git gör dedi. Ben evvela boş verdim. Herifi gidip görmedim. Fakat valide arkasını bırakmadı. Kahvede arkadaşları açınca onlar da ''Ulan enayi misin? Hastane bu. Anaforu boldur. Kazan kaynayan yerden korkma. 5 aile geçindirir. Eczanesi var, ilacı var. Tabii doktorlar gibi olmaz ama gene de bey gibi yaşarsın.'' dediler. Hülasa uzatmayalım. Bu hastaneye ambar katip olarak girdik. 70 lira aylık. Yazı da yeter kışa da. Durmaya hiç gönlüm yoktu. Hele bir idare müdürü vardı ki barut mu barut. Hastanede başhekim de o, kıç hekim de o, muhasebeci de o, ambarcı da o. 1.50 boyunda, 60'lık, kırçıl sakallı bir adam. Hacı Lütfü Bey diyorlar. Tam 4 defa hacca gitmiş. Tanımadığı yok. Vekiller, mebuslar hep dostu. Aksaray'da oturur. Bir tramvay, bir vapur, 20 dakikada yayan yol. Saat 7.30'da hastanededir. Sabah namazına kalktıktan sonra bir daha yatmaz yola düzülürmüş. Hele sen 9-5 geçeyi geçir de gör dünyanın kaç bucak olduğunu. Titiz mi titiz. Eline biraz pamuk alıp ispirtoya batırır, karyolanın köşesine bucağına sürer. Hele bir kir, bir pislik görsün, koridorda hemşirelere, hademelere bir ezan okur ki ölümlük hastalar bile yataktan fırlar. Kendi kendime ulan dedim, bu herif bize zor anafor yaptırır. Ayda 70 liraya sabahtan akşama kadar defterde olur. Bu benim işim değil. Bir bahanesini bulup kirişi kırmak niyetindeydim. Sade validenin dırıltısından çekiniyordum. Ah birader, bir bilsen, okumaya başladığımı plak değiştirmeden 6 saat söyler. 20 gün filan çalıştım. Vaziyeti kritik ediyordum. Hacı Bey'in bir oğlu kolejde, bir oğlu tıbbiyedeymiş. Onun maaşı da pek yüksek değil. Mamlük sahibine de benzemez. Var bu işte bir dalga ama nedir acaba diye beni bir merak sardı. Herif vuruyor da bize koklatmıyorsa kıyak doğrusu. Ambar benim üzerimde, defterler benim elimde. Herif erzak tatarken dirhem sektirmiyor. Bu dalganın sırrına eremedim gitti. Nihayet bir gün kendisi açıldı. Hiç unutmam, seccadesini sermiş namaz kılıyordu. Ben de masamda irsaliye kesiyordum. O bir aralık hem de namazın ortasında iki dizi üstünde oturup başını sağına soluna çevirdikten sonra bana baktı. Evladım, bizim ambar fazlası iki teneke peynirimiz var değil mi diye sordu. Evet efendim var. Tam iki teneke mi? Yakın efendim. Ehemmiyeti yok. Ben şimdi 20 teneke peynir için bir teslim makbuzu keserim. Sen Karakaş'a benden selam söyler, 18 teneke yüklersin. Aradaki farkı ben yarın uğradığımda alırım. Tabii senin de payın ayrılır. Sonra yine dalgın dalgın tespih çekmesine devam etti. Ben kendi kendime, vay namazında kurban olduğum Hacı Bey vay dedim. İyi yutturdun bana kendini ama bundan sonra hakkımı isterim. Hacı Bey bana bir kere açıldıktan sonra ambar işlerini ortaklaşa yapmaya başladık. Ama iki gözüm tasavvur edemezse herif ne kurt. Dünyanın müfettişleri gelse dalgasını çakamazlar. Defterler tamam, tartılar tamam, kayıtlar noksansız. Herif müfettişler Hamburg usulü bilmezler diye defterleri Hamburg usulü tutuyor. Geldi içinden çık. Ayda birkaç yüz yalnız benim payıma düşmeye başladı. Onun vurduğu hesapsız. Belki bini de aşar. Çünkü yalnız ambardan değil, her işten para çıkarmasını biliyor. Hiç yoktan inşaat icat eder. Vekaletteki ahbaplarına yazar, çizer, muhakkak tahsisat koparır. Doktora gider, aman beyefendi der. Sizin bu odaya muhakkak büyük bir dolap lazım. Şu köşe pek boş, derhal yaptıralım. Ben tahsisatı getirtirim. Hem de getirtir azizim, getirtir. Ondan sonra vurur avantayı. Düşün yahu, 2 senede 4 defa hastanenin otomobilini boyattı. 3 ayda bir badana, karyola tamiri, yatak pamuklarını attırmak. Bunların hepsi para, 2 gözüm para. Dala veresine uyduramayacağı hiçbir iş yok vallahi. 2 ölüyü bir kefenle gömdürür, öteki kefeni evine yollar. Mis gibi İtalyan patiskası, harpten önce alınmış. Daha neler neler. Bir gün yeni yatak, yorgan yüzleri hastalara pijama diktirmek için burnu kesik bir kadın getirdi. Üstün körü bir pazarlıktan sonra kendisine bir oda açtılar. Önüne bir dikiş makinesi koydular. 4 ay çalıştı. Parça hesabıyla 2700 lira aldı. Bizim Hacı Bey de bu burnu kesik karının faturalarını bir gün sektirmez, senetleri kendisi tanzim eder, her kolaylığı gösterirdi. Neyse iş bitti. Aradan aylar geçti. Bir gün bir iş için Hacı Bey'in evine uğramıştım. Bana kapıyı o burnu kesik karı açmaz mı? Meğer karısıymış. Daha nişanlıyken incir ağacından düşmüş, burnunu çöp tenekesi kesmiş. Doğancılardaki iki evin hatırı için Hacı Bey gene de almış. Diyeceğim o değil. Herif eline fırsat geçirmiş vuruyor. Vuracak tabii. Bu dünya menfaat dünyası. Menfaatini düşünmeyen insan olur mu? Eline fırsat geçirip de çalmayan bir kişi göstersene bana. Ha? Bir kişi. Kör olayım yoktur. Yalnız bizim Hacı Bey yoluyla yapıyor. Bu kadar ustası olduktan sonra hakkıdır alimallah. Ama bana kazık oynamamalı. Ambarın bütün mesuliyeti bende. Kendisi müteahhitlerle işi halleder, parayı alır. Bizim payımızı vermeye gelince anamdan emdiğim sütü burnumdan getirir. Kalabalıkta söyleyemezsin. Odada biri varken kulağına fısıldayıp 5 lira istesen feryadı basar. İt azarlar gibi adamı kovar. Ulan beraber çalışıyoruz işte. Bana dümen yapmaya ne lüzum var değil mi ya? Hayır kardeşim, adamı kepaze eder billahi. Ancak kenefe gittiği zamanlar peşinden fırlar. Abdesthane aralığında sıkıştırıp 3-5 lira alırım. Müteahhit Karakaş'tan 300 mi gelecek? 150'si benim elbette. Ne zaman isteyecek olsa daha almadım. Atlatıyor pezevenk der. Elime 5-10 lira sıkıştırır. Ben ne alırsam defterime geçiriyorum tabii. Eninde sonunda hesaplaşıyoruz. Fakat o zaman da kazık atıyor. Katiyen dairede hesaplaşmaz. 2-3 atada bir akşam üzeri çıkar, bu küçük meyhaneye geliriz. Bu akşam da öyle yaptık. O açtı defterleri, ben açtım defterlerimi. Karşılaştırdık. Kaç para istiyorsun evladım? Dedi. 200 mü? Öyle, hakkın var. Herif 400 verecekti. Fakat vermedim hergele. Namussuz herifler bunlar. Vallahi vermedi. Bak, evlatlarımın hayrını görmeyeyim. Şu ekmek beni çarpsın. 320 lirayı zor kurtardım. Ne yaparsın? Kavga edemem ki. Biz de onun karşısında gebeyiz. 320. Yarısı ne eder? 160. Sen şimdiye kadar benden ne almıştın? 115. Tamam. Şimdi ne istersin? 45 mi? Bak evladım, sen bekar adamsın. Bir anam var. Kendi evinizde oturuyorsunuz. Ben halbuki kira evlerinde sürünüyor. Üstelik 2 çocuk da okutuyorum. Kolejin sinirli 2 beni çıktı. Maksat sırf memlekete hayırlı bir evlat yetiştirmek. Haydi al şu 25'i de bu hesabı kapayalım. Hadi uzun etme. Sen mert, dürüst bir çocuksun. Al bakalım. Bana da müsaade. Bugün cumartesi. Çocuklar evde beklerler. Ta Aksaray'a gideceğim. Yerinden fırladığı gibi gitti. Bizim 20 papel de yandı tabii. Hadi hepsi neyse ama kapıdan çıkarken. Hesabı sen görüver. Yanımda ufaklık yok diye seslenmesine ne dersin? Tepem attı vallahi. Utanmasam arkasından fırlatacaktım. Hacıdır, hocadır. Hürmet, riayet borcumuzdur ama böyle göz göre göre de hakkımızı yedirmeyiz değil mi ya? 1947. Can Kurtaran. Asiye'nin sancıları ikindi vakti başladı. Düveni bırakıp hemen eve döndü. İbrahim akşam karanlığında harmandan gelip öküzleri dama koyarken evin önünde bir sürü çocuğun toplandığını gördü. Damın kapısını örtmeden eve koştu fakat kadınlar bırakmadılar. Alçak tavanlı oda kapının önüne kadar köyün bütün kadınlarıyla dolmuştu. Onu daha dışarıda göğüsleyen Makbule yenge, "Hadi sen git, bu erkek işi değil," dedi. İbrahim arkasına dönüp kararsız bir halde duraklarken kadın sözüne devam etti. "Kurtulması kolay olmayacak ellalem. Köprü köyün ebebesine haber saldık." İbrahim yüzünü kadına çevirdi. İhtiyarın gözlerinin içine baktı. Bir şey söyleyemeden bir şeyler sorar gibiydi. Kadın onun ne demek istediğini düşünmeden kendi kendine mırıldandı. 15 yaşında parmak kadar kızı kaçırdın aldın. Allah'ın emriymiş ama senesine varmadan gebe komanın sırası mıydı? Hadi sen de var köprü köye de ebeyi al gel. Bizim oğlan gitti ama belki onun sözüyle gelmez. İbrahim bu sıkışık dakikada Asiye için kendisine de yapacak bir iş düştüğüne memnun koşar gibi köyden çıktı. Daha köprü köyün harmanlarına varmadan elindeki değneğini yere vurup tozuta tozuta gelen ihtiyar ebeyle yanında seyirten oğlanı gördü. Bir kabahat işlemiş gibi yüzü kıpkırmızı, gözleri yerde onların yolunu bekledi. Ebe de onu görmüştü. 20-30 adım uzaktan dişsiz ağzını alabildiğini açarak bir şeyler bağırıp duruyordu. Yaklaşınca sopasıyla İbrahim'in karnına dokundu. Allah'ın izniyle hemen alırım. Elimin hafif olduğunu cümle alem bilir. Anan da seni zor doğurmuştu ama bak büyüdün de tosunlar gibi oldun, dedi. Sonra küçük çocuğa döndü. Koş, tuzlu su hazırlasınlar, dedi. İbrahim hiç konuşmadan kadının biraz ilerisinden yürüyordu. Yüzü hep kıpkırmızıydı. Daha 19'unu bile tamamlamadığı için askerliğini bitirip dönen ve köye ilk vardıkları akşam kafayı çekip kavga çıkaran öbür köylü delikanlılarının pişkinliği henüz onda yoktu. Geçen yıl Asiye'yi nasıl kaçırdığına bile şimdi düşündükçe şaşıyordu. Daha çok Asiye ona asılmıştı ama karı gözüne uyup bir halt işledim dememek için bunu aklına getirmek istemiyordu. Babası İbrahim küçükken rahmetlik olmuş, anası da bir sene evvel ölünce kendini pek yalnız hissetmişti. 3-5 dönüm tarlada birlikte çalışacak, bulgur aşını birlikte yiyecek, sabahları ineği sağıp yoğurt çalacak biri lazımdı. Tam bu sıralarda komşuları Kara Halil'lerin öksüzü Asiye de gelip geçtiğinde ona güler olmuştu. İstemeye kalksa dünyanın masrafı, kaçırıvereyim gitsin dedi, öyle de yaptı. Bir seneden beri halinden şikayeti yoktu, yalnız Asiye'nin böyle tam harman zamanında doğuracağı tutmamalıydı. Köprü köyün ebesi odaya girdikten sonra Asiye'nin çığırmaları büsbütün arttı. Hani neredeyse harman yerlerinden duyulacaktı. Kapının önündeki bir taşa çöküp elinde ebenin kalın sopasıyla yerleri eşeleyen İbrahim, Asiye'nin her bağırışında bir kere sıçrıyor fakat ne yapacağını bilmediği için tekrar oturuyordu. Hırsından yere eğilip bir taş aldı. Etrafında kaynaşan çocuklara fırlattı. ''Dağılın şuradan kahpe inikleri!'' diye bağırdı. Vakti iyi hesaplayamıyordu ama yatsı filan çoktan geçmişti. Asiye'nin sesi epeydir duyulmuyordu. Bir aralık köprü köyün ebesi sopası olmadığı için Makbule yengenin omzuna dayanarak çıktı. İbrahim yerinden fırlayıp onlara doğru bir adım attı. Ebe bu sefer elini onun omzuna dayayarak ''Kurtulamıyor tosunum'' dedi. ''Bir türlü kurtulamıyor. Çocuk büyük, kaç küçük. Arabaya koyalım da şehre götür. Başka yolu yok'' dedi. İbrahim yine hiçbir şey düşünmeden yine kendisine yapacak bir iş çıktığından adeta memnun damdan öküzleri aldı kahaneye koştu. Kadınlar Asiye yatağıyla birlikte getirdiler yerleştirdiler. İbrahim öküzlere deh demeden önce her zamanki gibi yüzü kızarıp önüne bakarak ebeye sordu. Çocuk öldü mü ki? Yok Allah esirgesin ama ne bileyim bir Cenab-ı Hakk'a malum sancılar kesildi gayrı hakkından doktor gelecek. Yola düzüldüler. 3 saat kadar gittiler. Şehir göründüğü zaman şafak da sökmeye başlamıştı. Asiye'nin hiç sesi çıkmıyor, yalnız biraz çukura kaçan kapkara gözleri gökyüzünde bir şey arıyormuş gibi fıldır fıldır dönüyordu. Şehrin göbeğinden geçen büyük çayın üzerindeki köprüyü aşıp hastanenin kapısına vardıkları zaman ortalık epeyce ağarmıştı. Fakat sokaklarda kimsecikler yoktu. İbrahim arabayı bir kenara çekti. Kapıyı çalmaya cesaret edemediği için kendiliğinden açılacağı zamanı bekledi. Yavaş yavaş başka köylü hastalar da sökün etti. Kimi at, kimi eşek üstünde, kimi bir arabaya uzanmış, yanlarında karıları, kocaları, anaları, oğulları, kimi baygın, kimi inlemekte sokağa doldurdular. Hiç ses çıkarmadan, hatta kendi aralarında bile konuşmadan beklediler. Kapı açıldığı zaman hep birden içeri sokulmak istediler. İbrahim de aralarına karıştı. 1 saat kadar da doktorun kapısında bekledi. Kimsenin sıra mıra dinlediği yoktu. 15 seneden beri bu hastanenin başhekimi olan 40-45'lik Tatar yüzlü operatör muayene odasının kapısını kendisi aralıyor, dışarıdakileri gözden geçiriyor, sanki yardımına o anda en çok muhtaç olanı arıyor, sonra eliyle bir işaret edip onu içeri alıyordu. İbrahim'e sıra geldiği zaman dışarıda kimse kalmamıştı. Tatar yüzlü operatör yorgun bir halde iskemlesine çökerken ''Senin neyin var oğlum?'' diye sordu. Bu hastanenin her türlü hastalığının mütehassısı oydu. Çünkü kadroda başka müstakil hekim yoktu. Ufak ücretler mukabilinde hükümet doktoru dahiliyeye, asker hastanesinden 2 mütehassıs kulak ve göz hastalıklarına bakıyorlardı ama ay başından başka günlerde keyifleri istediği zaman gelirler, başhekimle merhabalaşıp giderlerdi. Ehemmiyetli bir hasta çıkar da yatırmaya, sonra da her gün viziteye gelmeye mecbur oluruz korkusuyla poliklinik falan yaptıkları yoktu. Her sabah kapının önüne biriken ve bazen sayısı 100'e varan dertlileri hep başhekim muayene eder, uzun senelerin ve çaresizliklerin verdiği tecrübelere dayanarak her hastalığa deva bulmaya uğraşır, sırasına göre trahom tedavisinden ebeliğe kadar her işi üstüne alınırdı. Bekar olduğu için hastaneye yatıyor, bütün geceleri koğuşları dolaşmak, tıp dergileri okumak ve Almanca çalışmakla geçiriyordu. Başka doktorlara benzememek, kitaplarda okuduğu, insanlara hizmet eden soydan bir hekim olmak onda bir inat haline gelmişti. Fakat bütün diğer meslektaşlarından bu şekilde ayrılması kendi hakkında birçok tezvirler yapılmasına sebep olurdu. Bekar yaşadığı için dedikodu olmasın diye hastaneye 50 yaşından küçük hademe ve hemşire almazdı. Fakat bu yüzden şehirde adı Oğlancı'ya çıkarılmıştı. Hiçbir hastayı kapıdan çevirmek istemediği için doktorlar arasında bilmediği işlere burnunu sokan gösteriş meraklısı bir ukala diye şöhret almıştı. Hastanenin küçük bir odasında içkisiz, cigarasız, pek az bir masrafla yaşar, maaşının bir kısmını yabancı dillerdeki kitap ve dergilere, bir kısmını da hastane tahsisatıyla alınmasına imkan olmayan bazı ilaçlara sarf ederdi. Bu yüzden pintili dillere destan edilmiş, hırsızlığı bile söylenmişti. Bankada 80-100 bin lirası olduğu herkesçe muhakkak sayılırdı. Doktor bütün bunları duyar, en iyi konuştuğu ve işin iç yüzünü bilen kimseler tarafından bile budala yerine konduğunu bilir. Fakat dediğimiz gibi garip bir inatla eskisi gibi işine devam ederdi. Bütün bunları büyük bir ideal sahibi olduğundan yahut insanlar için derin bir sevgi beslediğinden değil, başka türlü olanlara karşı adeta hastalık halinde bir tiksinti duyduğundan yapıyordu. En çok şefkat gösterdiği hastalarına muamele edişinde bile sizin de elinize fırsat geçse ötekiler gibi namussuz olursunuz. Ben bunu pekala biliyorum. Fakat ben sizin gibi olmadığım için işte sana karşı da bütün vazifelerimi fazlasıyla yapıyorum demek isteyen insanlara inancını kaybetmiş acı bir hal vardı. Senin neyin var oğlum dedikten sonra çekik gözlerini İbrahim'e dikerek bekledi. Delikanlı, bir şeyciğim yok doktor bey. Yalnız bizim aile. Doğramadı da aşağıya getirdim. Kapı da arabanın içinde. Ocağına düştük dedi. Doktor bacak kemiğinin keskin tarafına bir demirle vurulmuş gibi yerinden fırladı. Korku içinde ona bakan İbrahim karşısındakinin köşemsi yüzünü donuk sarı bir renk aldığını gördü. Sesi titreyerek hani ya doktor bey iki ebe uğraştı. Hem bizim köyün hem köprü köyün ebesi. Kurtaramadılar. Ondan sonra sana getirdim. Bizi kapından çevirme dedi. Doktor kendini toparlamıştı. Sarı yüzünde zehir gibi bir gülümsemeyle. Yazık ki sizi kapımdan çevireceğim oğlum dedi. Amanın doktor, Asiye aşağıda, köye varmadan arabada ölür. Belki de öyle olur ama sizi kapımdan çevireceğim. Dabanın altını öpeyim doktor. Doktorun yüzünden çekilmeyen o zehir gibi gülümseme İbrahim'i büsbütün şaşırtıyordu. Ne diyeyim ben şincik doktor bey? Karını alır, istasyon caddesindeki hususi doğum evine götürürsün. Paran varsa çocuğun doğar, yoksa doğum evinin yanındaki arsaya arabanı çekersin. Karın ya bağıra bağıra orada kendiliğinden doğurur, yahut da köye dönerken arabada doğurur. Doğuramazsa ölür, anladın mı? İbrahim köyler arasında adı baba diye anılan hekim sahiden bu mu acaba diye hayretle karşısındakine baktı. Bunu fark eden doktor... Ne şaştın dedi. Sana her şeyi dosdoğru söylüyorum. Benim bu hastaneye kadın hastalığı olanları almam yasak edildi. İyi anladın mı? Ben henüz operatörüm. Kol bacak keserim. Başka şeyden anlamam. Bunları söylerken gergin derili sarı yüzüne hiç yakışmayan o tebessüm, daha doğrusu o gerilme dudaklarının kenarını aşağıya doğru çekiyordu. Senelerden beri yüzlerce kadının karnını kesip çocuğunu almıştı. Fakat şimdi üstüne vazife olmayan işlere karıştığı ileri sürülüyor, hastanede kadın hastalıkları doktoru bulunmadığı halde ihtisası dışındaki vakalara müdahale ederek halkın canını tehlikeye düşürdüğü iddia ediliyordu. Şehirde yeni açılan doğum evinin sahibi doktor Mütenna Can Kurtaran, vatandaşların sağlığını korumak için bütün bunları valiye söylemiş, dinletemeyince Sağlık Bakanlığı'na bildirmiş, ayrıca da Ankara'da taylı bir yerde başkan olan kaynatasına yazmıştı. Bu kaynataysa eskiden bilmem nerenin valisiyken sıhhat müdürlüğü etmiş olan Sağlık Bakanlığı ile görüşmüş, bakanda halkı bu tehlikelerden esirgemek maksadıyla başhekime bir ihtarda bulunmayı münasip görmüştü. Bunları zihninden geçirirken itidalini bir an kaybetmek üzere olduğuna canı sıkılan doktor, ''Yani evladım'' dedi, ''senin karının derdine derman olacak doktorumuz yok. Onun için hastanı al doğum evine götür. Doktor Mütenna Can Kurtarar'a rica et. Belki az bir parayla işini görür.'' Sonra arkasını döndü. Pencereden gökyüzüne bakmaya başladı. Fakat İbrahim yakasını bırakmadı. ''Sen varsın ya doktor bey, bana başkası lazım değil. Kurbanın olayım.'' Kendini zor tutan doktor döndü. İmkanı yok dedim ya çocuğum diye sertçe söylendi. Kapıyı hızla vurarak dışarı çıktı, kendi odasına kapandı. İbrahim aralık kapıdan ağır ağır koridora süzüldü. Kendisine akıl öğretecek bir insan arar gibi sağa sola bakındı. Bahçe tarafındaki pencerelerin camlarını vınlaya vınlaya kafalarını çarpan sineklerden başka canlı bir şey göremedi. Doktor mütena can kurtaran 35'lik sarı kıvırcık saçlı, altın gözlüklü, kibar halli biriydi. Tok ve tatlı bir sesi vardı. Asiye'yi sokakta arabanın üstünde muayene etti. Sonra İbrahim'e "Hasta burada kalsın, sen benimle gel" diyerek içeri girdi. Masanın arkasında koltuğuna iyice yaslanıp gökyüzlerini pencereye dikerek hesaplara daldı. Sonra 400 liraya çocuğu alırım kardeşim" dedi. "Güç ve mesuliyetli bir ameliyat yapacağım. Bunu her doktor kıvıramaz. Bak, düşün, taşın. Bana cevap getir." İbrahim şaşırdı. Odadan çıktığı gibi Asiye'nin yanına koştu. "Öküzlere deh" dedi. Tam bu sırada belki sancılar yeniden başladığından, belki de geriye dönmenin kendisi için ölüm olduğunu anlayarak büyük bir korkuya kapıldığından Asiye avaz avaz bağırmaya başladı. Yoldan geçenler etraflarına toplanıyorlardı. İbrahim arabayı çevirip doğum evinin yanındaki arsaya sürdü. Hiçbir şey söylemeden sol öküzü boyunduruktan çıkardı, yularından asılı asılı çarşıya götürdü. Yeni handa 130 liraya sattı. Nefes nefese doğum evine döndü. Asiye'nin yanına bile uğramadan doktorun odasına çıktı. Parayı olduğu gibi masanın üstüne bırakarak "Hadi, tabanın altını öpeyim. Asiye de bekleyecek hal kalmadı. Çocuğa da bir şey olmadan ne edeceksen et" dedi. Can kurtaran parayı teker teker saydıktan sonra eliyle etti. "Çocuk musun yahu? 130 liraya sezeryen yapılır mı? Al paranı da bir ebeye git." "Ebelerden hayır yok doktor bey. Bir öküz sattım, bu kadar verdiler." Bu aralık arsadaki Asiye'nin bağırışları doktorun açık penceresinden içeri girdi. İbrahim'in yüzünde bir korku, can kurtaranın dudaklarında tuhaf bir kıvrıntı belirdi. "Öteki öküzle arabayı da sat. Belki 400'ü tamamlarsın." "Ne istersen vereyim doktor. Hepsi senin olsun. Hadi sen Asiye'yi daha çok bağırtma." "Dur canım. Ya öküzlerle araba 400 etmezse? Sen bana daha 270 liralık bir senet imzala bakayım. Ben karını ameliyat ederken sen de gider parayı tedarik edersin. Hadi durma." Acele bir senet yazdı. İbrahim'e parmak bastırdı. Asiye'yi baygın bir halde ameliyat odasına taşırlarken İbrahim tek öküzün sürdüğü arabayı üzerindeki yatak yorganla birlikte tekrar yeni hana götürdü. Fakat bu sefer hepsine birden 150 liradan fazla veren çıkmadı. Sağ öküz zaten ihtiyar ve zayıftı. Alıcılar şöyle bir sağrısını yoklamaya bile lüzum görmeden "Kocamış gayrı, yüz kayma bile etmez" diyorlardı. İbrahim buna da razı oldu. 150 lirayı avucunda sımsıkı tutarak doğum evine döndü. Bu hasta bakıcı kendisine karısının kurtulduğunu müjdeledi. Doktor onunla koridorda karşılaştı. İbrahim hemen elindeki paraları uzattı. "Fazla etmedi doktor. Hakkını helal et." "Ne demek o? Burası imaret değil. Bak, alın teri döktük. Ameliyat bir saate yakın sürdü. Karının da canı kurtuldu." "Ya çocuk?" "Çocuk ölmüş. Zaten birkaç saat daha müdahale edilmeseydi annesi de yolcuydu." "Çocuk ölmüş ha? Erkek miymiş?" "Erkekmiş. Ne olacak?" "Yenisine sağlık. İkiniz de gençsiniz. Hadi sen durma, köyüne git. 400'ü tamamla. Daha 120 getireceksin." "Nereden bulayım doktor bey? Mümkünü yok." Mütena can kurtaranın tok ve tatlı sesi birden sertleşti. "Ne demek o? Adam dolandırmaya mı çıktınız? Çok laf istemem. 5 gün sonra karın taburcudur. 120 liraya getirir alırsın. Para gelmezse çıkarmam. Her fazla kaldığı gün içinde ayrıca 15 lira alırım." İbrahim 120 lirayı dertleştiremedi. Can kurtaran da kadını sahiden vermedi. Bir hafta sonra tekrar doğum evine gelen delikanlıya "Şimdi borcun 165 liradır. Yarın 180, öbür gün 195 lira. Parayı getirmedikçe karını alamazsın. Hadi çek arabanı" diye bağırdı. Bir kerecik olsun Asiye'yi görmesine de müsaade etmedi. Asiye'nin analığı Makbule yengeyle danıştı. Gidip kızı zorla almaya kalktılar. Fakat hasta bakıcılarla başhemşire bunları kapı dışarı etti. Merdivene kadar inen Asiye'yi de 2 tokat vurup yatağa yatırdılar. Bir daha böyle şeyler olmaması için elbiselerini alıp kilitlediler. İbrahim kaldırılması geç kalan harmanı bir gün daha boşlayarak tekrar can kurtarmaya başvurdu. "Doktor bey" dedi. "Bütün ekinimi satsam da kışın aç otursak gene 50 lira bile denkleştiremem. Kurbanın olayım. Ver Asiye'yi de gideyim."
"Çok konuşuyorsun. Siz köylüler zaten hepiniz dolandırıcısınız. Sizin Allah bir dediğinize inanmamalı. 225 lira getirmeden karını alamazsın."
"Doktor bey, çocuk da ölü çıktı zaten. 400 lira neresinde bunun?"
"Elimde senedim var. Fazla yattığı günler içinde 15 lira. Bu işin yalanı dolanı yok. Hadi çek arabanı."
İbrahim yine Asiye'yi göremeden köye döndü. Ameliyattan beri 15 gün kadar geçmişti. Can kurtaranın hiç kimseyi bedavadan beslemeye niyeti yoktu. İbrahim'in para bulup getirebileceğinden de ümidini kesmeye başlamıştı. Doğum evinin kadın hademelerinden birine yol verdi. Onun yerine Asiye'yi çalıştırmaya başladı. Hala kendini toparlayamamış olan kızcağız, Amerikan bezinden, paçalara bağlı bir donla kısa dolu bir gömlekten başka sırtında hiçbir şey olmadan, sabahtan akşama kadar yerleri siliyor, çöpleri taşıyor, tükür kokularını temizliyordu. Birkaç gün sonra analığıyla Makbule yenge Asya'yı kaçırmak için yeni bir teşebbüste bulundular. Doğum evine gidip güya konuşuyormuş gibi yaparak peştemallarının altına sakladıkları şalvarları Asya'ya verdiler. Genç kadın abdesthane aralığından giyindi, başını örttü. Hep beraber çıkarlarken hademelerden biri işi çaktı. Tam sokak kapısında Asiye'nin koluna yapıştı. Bunun üzerine hayli zorlu bir çekişme başladı. İki tarafın arasında kalan ve kolları kapısında zorlanan genç kadın avaz avaz bağırıyordu. Bu sırada yetişen bir hemşireye hemen Asiye'nin başından peştemalını çekti. Bunun üzerine ihtiyar kadınlar daha fazla zorlamaktan vazgeçip yüksek sesle ilinerek uzaklaştılar. Ertesi gün İbrahim erken erken doğum evine geldi. Doktorun karşısına dikildi. O zamana kadar kendisinde hiç görülmeyen bir tavırla ''Doktor bey'' dedi. ''Harmanım yüzüstü kaldı. Evim perişan oldu. Sen bizim karıya veriyor mu vermiyor mu?'' Onun bu halinden kuşkulanan fakat renk vermek istemeyen can kurtaran önündeki bazı kağıtları karıştırarak başını kaldırmadan ''250 lira getir karını alırsın. Fazla istemeyeceğim'' dedi. ''Yani sen şimdi Asiye'yi vermiyor mu?'' Can kurtaran daha yumuşak bir sesle ''Söyledim ya kardeşim, parayı getirmeden veremem.'' ''Al öyleyse senin olsun, köyde karı yok değil ha, hayrını gör.'' Kapıyı vurduğu gibi çıktı. İki adım ötede duvarın dibine silmiş bekleyen Asiye'yi görmeden merdivenlerden indi gitti. Asiye'nin işleri gece yarısına doğru bitti. Abdesthaneleri mutfağı silip temizledikten sonra koridorun bir köşesinde bir perdeyle ayrılmış küçük aralığa baktı. Yere serili duran yatağına uzanarak kirli, çarşafsız yorganın üstüne çekti. Koridorun sönük, gece ampulü perdenin içine loş bir ışık veriyordu. Kapkara gözleri tıpkı karnında ölü çocuğuyla gelirken arabada olduğu gibi fıldır fıldır dönüyor, sanki beyaz tavanda bir şeyler arıyordu. Birdenbire fırladı. Başucundaki küçük pencereyi açarak aşağı baktı. Bir buçuk adım adam boyu vardı. Amerikan bezinden donuyla gömleğinin üstüne bir şey almayı bile düşünmeden yanılarak aşağıya bahçeye atladı. Ve o anda dudaklarından fırlamak isteyen feryadı yumruğuyla zor zapt etti. Müthiş bir ağrı, bıçak sokulmuş gibi karnından baldırına ve omuzlarına yayılan bir sancı gözlerini kararttı. Eliyle kasıklarını tutarak yürüdü, sokağa çıktı, ağır ağır köyün yolunu tuttu. Şehrin dışında yol büyük çayın kenarından gidiyordu. Karanlık söğütlerin arasından kıyıdaki otlara sürtüne sürtüne yılan gibi sesler çıkararak akan seslerin uğultusu şehirden uzaklaştıkça kuvvetleniyordu. Hele çayın dönümeç yerlerinde bu uğultular bir insan kalabalığının karma karışık sesleri gibi yükseliyor, alçalıyordu. Asiye yürüdükçe karnında artan sancıyı elleriyle bastırıp boğmaya muvaffak olamayınca iki kat kıvrılıyor öyle yürüyor ve çaydan gelen seslere uyarak ''Ya köyde karı yok değil ha?'' diye mırıldanıyordu. Karnında tuttuğu parmaklarının arasından Amerikan bezi donunu ıslatarak sızan ılık siyah bir yaşlık bacaklarına doğru süzülüyordu. Bunu fark edince daha hızlandı. Koşar gibi önüne eğilerek ilerliyor, gittikçe yükselen ve sağdaki çayır uğultusuna karışarak söğütlerin tepelerine, sol taraftaki bayırın kayalarına kadar yayılan bir sesle ''Köyde karı yok değil ha!'' diye haykırıyordu. Patlayan yarasından sızan kanlar ayaklarını ıslattığı için tabanlarına kumlar yapışıyor ve yerde kara noktalar halinde izler kalıyordu. Köyün kıyısına geldiği zaman kıvrıla kıvrıla başı dizlerine yaklaşmıştı. Böyle olduğu halde vahşi bir hayvan gibi ''Köyde karı yok değil ha!'' diye bağırışı ortalığı çınlatıyordu. Bu sesi duyanlar evlerinden fırladılar. Yanına vardıkları zaman Asiye yere yuvarlanmış debeleniyordu. Hemen kucaklayıp götürdüler. Fakat sabaha çıkmadı. 1947. Çirkince. Gece yarısını bir saat geçe Alsancak'tan kalkıp Ankara'ya gidecek olan tren için birkaç gün önce bileti almıştım. Nedense aklıma esti, son günü İzmir'de kalıp dolaşmaktansa sabah treniyle Selçuk'a gider, Efesos harabelerini gezer, akşamı ederim. Gece yarısı nasıl olsa oradan geçecek olan Ankara trenine biner, yoluma koyulurum dedim. Öyle de yaptım. Selçuk'a gelince çantamı önlü kebapçılarda üzümcülerin doldurduğu istasyon kahvesine emanet ederek hemen yola düzüldüm. Güneş iyice yakmaya başlamadan bu 45 dakikalık yolu almak, Ölüşehir'in harabelerinde akşama kadar dolaşmak istiyordum. Fakat daha erkekler gymnasium önünün kapısındayken içime bir gariplik çöktü. Her İzmir'e gelişimde muhakkak bir kere uğradığım bu harabeler sanki seneden seneye daha da harap oluyor. Binlerce yıl önce aralarında bazı insanların insanlar gibi yaşadığı mermerler bile kendilerini asırlarca örtüp koruyan anlayışı toprağın altından çıkarıldıklarına küsmüşçesine kararıp kirleniyordu. İçinde vücutları ve ruhları güzel insanların yetiştirildiği gimnezyum mozaikleri şimdi birbirini kovalayan keçilerin tırnakları altında dağılmaktaydı. Coşkun bayramların, spor oyunlarının kutlandığı hipodromun göbeğine muhacirler tütün ekmişler, kenardaki kuru yapraklı bir çardağın altında sıtmadan titreşerek yatıyorlardı. Sayısı bir zamanlar 1300'ü geçen ve bugün elimize ancak 50 kadarı gelebilen o harikulade trajedya ve komedyaların oynandığı tiyatronun geniş ve serin artist kadropları şimdi tek tük gelen seyyahlarla buraya yerleşmiş olan birkaç aile ve keçi çobanlarına kenef vazifesi görüyordu. Sokakların mermer kaldırımları arasından fırlayan böğürtlenlerin kalınlaşan kökleri binlerce yılın boğamadığı bu beyaz taşları çatlatıp parçalıyor. Yelkenleri pırıl pırıl gemilerle dolu limanı şehre bağlayan iki yanı heykelli geniş Arkadya Caddesi, şimdi bütün ovayı kaplayan bataklığın iki adam boyundaki sazları arasında dalıp kayboluyordu. Sokaklarının ortasındaki mermer satış tezgahları hala sapasağlam duran bol çeşmeli agoranın dükkanları toprakla dolmuş, içlerinde yabani incir ağaçları, mersinler, zakkumlar, böğürtlenler türemişti. Raflarındaki on binlerce papirüsle kafalara aydınlık düşünceler dolduran kütüphanenin pek bozulmamış merdivenlerinden çıkıp kurucusunun çıra işleriyle kararmış mezarına girmek isteyince karanlık uykularından uyandırılan yarasalar hırsla insanın yüzüne çarpıyorlardı. Daha yapıldığı günlerde bir zelzeleyle yıkılan mabedin kalın sütunları insafsız bir tanrının hışmından korkup secdeye kapanmış gibi hep aynı istikamete uzanmış ve parçalanmışlardı. Küçük ve zarif Odeon tiyatrosunu örten sararmış otların arasında kertenkeleler dolaşıyor, kızlar gimnezyumdan tek ayakta kalan şeyler, yarı kalmış büyük bir kapı, girmeyin ağlarsınız der gibi dudaklarını büküyordu. Harabelerin bulunduğu tepeyi gittikçe hızlanan adımlarla dolaştım. Eshabın kef mağaralarının önünde bir an durup düşündüm. Bembeyaz bir şehrin arka yamacındaki bu kapkara dağ içi mezarlarında yüzlerce yıl uydukları rivayet edilen yedi Hristiyan'ın hikayesi bana bu anda dünyanın bir daha eşini görmediği aydınlık eski Yunan medeniyeti üzerine çekilen karanlık örtünün bir timsali gibi geldi. Öyle sıcağı bastırmıştı. Çatlak ve ağdalı meyvelerini iri yapraklar arasında gizleyen incirlerin gölgesine girince karnımın iyice acıkmış olduğunu fark ettim. Birkaç yemiş koparıp ağzıma attım. İçim daha çok bayıldı. Bir an önce karnımı doyurmak niyetiyle sürülmüş incir bahçelerinin tezekleri arasında ikide bir tökezleyerek kasabanın yolunu tuttum. Duvarları yıkılmaya başlamış parkımsı bir yerle ilkokulun arasından geçen ağaçlı caddenin sonunda çarşı bekliyordu. Dükkan kılıklı postanenin karşısında ve biraz ilerisinde yeni yapıldığı zevksizliğinden belli beton bir binanın önünde üzerlerine damalı örtüler serilmiş birkaç masa vardı. Oturup yemek istedim. Kalmadı dediler. Bira istedim, çorba gibi çıktı. Güç halle bir peynirli yumurta yaptırdım. Rüzgarın süpürüp getirdiği gübreli tozlarla biberlenen bu yemekten birkaç lokma aldıktan sonra pis pis düşünmeye başladım. Daha saat 2 bile değildi. Bineceğim trene demek ki daha 12 saatten fazla vardı. Akşama kadar ne yapacaktım? Hadi kaleyi, İsa Bey Camii'ni filan gezdim. Akşam ettim diyelim. Ondan sonra ne halt edecek, nerede oturacaktım? Bir meyhane bulup kafayı çeksem, sonra bir kahveye girip pineklesem bile bu küçücük kasabada 22.45 ajansından sonra her yerin kapandığını tecrübelerimden biliyordum. Düşündükçe önümde duran bu 12 saat bana sonu gelmez bir hapislik gibi korkunç görünmeye başladı. Hırsımdan yerimde duramadım. Kalkıp istasyona doğru yürüdüm. Yüksek Roma kemerlerinin yanındaki külüstür kamyonları, şerbetçileri seyrederken gözüm karşı taraftaki sırtlara ilişti. Kendi kendime adeta haykırdım. Çirkinceye de giderim yahu. Evet, en iyi çare buydu. Şimdi bir at tedarik edip Çirkince köyüne gider, akşama kadar kalır, gece mehtapta ağır ağır dönerdim. Hatırladığıma göre yol 1,5-2 saat çekiyordu. Gece 10'da yola düzülsem 12 sıralarında gelirdim ki geri kalan 1,5 saatte nasıl olsa geçerdi. Selçuk eski adıyla Ayasulu kasabasının şimal taraflarındaki sırtların arkasına düşen bu güzel köye 30 sene önce 9-10 yaşında bir çocukken gelip birkaç gün kalmıştım. Annem ve 5 yaşındaki erkek kardeşimle beraber Çanakkale'de asker olan babamın yanından Çivrilce'de asker olan dedemin yanına gidiyorduk. Babam bize bir gambotla Bandırma'ya kadar getirmiş, trene bindirmiş, İzmir'deki bir arkadaşına yazdığı mektubu annemin eline verip dönmüştü. Babamın bu arkadaşı bizi İzmir'de 2-3 gün evinde misafir ettikten sonra Punta'dan Aydın trenine bindirmişti. Şimdi düşünüyorum da o karma karışık devirde, o berbat yolculuk şartları içinde annem gibi beceriksiz bir kadının iki küçük çocukla bu kadar uzun yolculuğa nasıl çıktığına hala şaşıyorum. Neyse, bulursa kömürle fakat daha çok odunla işleyen Aydın treni bizi 24 saatte Selçuk istasyonuna getirdi. Fakat orada trenin artık gidemeyeceği, lokomotifin bozulduğu bildirildi. İstasyondaki bir yüzbaşı yolumuza ancak 4-5 gün sonra devam edebileceğimizi söyledi. Vaziyetimizi öğrenince bize alaka gösterdi. Cephanelerde her gün yüzlerce subayın öldüğü, yüzlerce subay ailesinin memleket içinde perişan kaldığı o günlerde silah arkadaşları arasında birbirlerinin ailelerini korumak hususunda yazılmamış, hatta konuşulmamış bir mukavele var gibiydi. İstasyondaki yüzbaşı da bir parça işinden 5 alınca yanımıza sokuldu. Dinar ve Çivril cihetine tren kaldırıncaya kadar bekleyeceksiniz. Fakat burası sıtmalı, berbat bir yerdir. Çocuklar sıcaktan perişan olur. Otel falan bulmaya da imkan yok. Sizi Çirkince'ye götüreceğim. Bizim çocuklar da orada. Ben de vakit buldukça ata atlayıp gidiyorum. Rahatsız olursanız da kusura bakmazsınız. Annem biraz mırın kırın ettikten sonra açık bir asker arabasına yüklendik. Yanımıza iki sakat nefer takıldı. Ağır ağır Çirkince'nin yolunu tuttuk. Orada kaldığımız bir hafta çocukluğumun en unutulmaz günleridir. Ovayı aşıp dağ yoluna tırmanmaya başlar başlamaz incir ağaçlarının yerini zeytinler ve çamlar alıyordu. Yükseldikçe manzara güzelleşiyor, sıcaktan bunalan Selçuk Ovası, sıtma yuvası cellat bataklığı bile taze boyalarla çizilmiş parlak bir tablo halinde iki yanımıza seriliyordu. Küçük Menderes bir cıva şeridi gibi kızgın güneşin altında bulunarak ta uzaklara, sislere gömülen denize uzanıyordu. Hele Çirkince, hele bu 700-800 hanelik dağ köyü. Daha uzaktan, çamların ve zeytinliklerin arkasından hafif çivitli beyaz evlerinin çamları pırıldayan, meydanlarını iri çınarların gölgelediği küçük Rum kasabası. Bu kadar güzel bir yere nasıl olup da Çirkince adını verdiklerini çocukluğumdan beri şaşar dururdu. Muntazam kaldırımlı tertemiz sokaklarında bizi misafir eden yüzbaşının kızları ve mahallenin Rum çocuklarıyla nasıl koşuşmuş, iğde ve ayva dallarından yaptığımız kağnıları katır tırnaklarıyla nasıl süslemiş, çam kabuğundan kayıkları her köşe başında şarıl şarıl akan çeşmelerin yalaklarında nasıl yüzdürmüş, kara ağaçlara tırmanıp kopardığımız yaprakları kuzulara nasıl yedirmiş ve sık çalılar arasında topladığımız kuzu kulaklarını dişlerimiz kamaşıncaya kadar nasıl yemiş ve doymamıştık. Selçuk'un sıcağından ve sıtmasından kaçmış birkaç subay ve memur ailesiyle senelerden beri buraya yerleşmiş Giritli bir kahveciden başka köyün bütün halkı Rum'du. Hepsinin ovada incir bahçeleri, dağın sırtlarında zeytinlikleri vardı. Yazın sabahın erkeninde kadınlı erkekli bütün köy halkı atlara binip ovaya iniyor, incirlerini işliyor, akşam serinliğinde tekrar uzun bir süvari kolu halinde güle oynaşa köye dönüyorlardı. Kışa doğru zeytin mahsulünü de böyle kaldırırlarmış. Ova köylerindeki sarı benizli, şiş karınlı insanları burada görmek mümkün değildi. Gündüzleri köy boşalınca geride kalan iki büklüm ihtiyarların bile yanakları al aldı. Akşam yemeklerini yedikten sonra hep sokağa dökülürler, mandolin çalan delikanlılarla yumuşak sesli kızlar şarkılar söyleyerek kalabalık gruplar halinde dolaşırlardı. Koskocaman bir kiliseleri, 4 tane ilkokulları, 1 tane de gimnazları vardı. Pazarları çınarlı meydandaki gazinoların bahçeleri tertemiz giyinmiş insanlarla dolar taşar, karı koca zarif bir karafadan rakılarını içerlerken etraflarında çocuklar oynaşır, ihtiyar kadınlar siyah yünden atkı örerlerdi. Çoğu sakız biçimi tek katlı evlerin her zaman açık duran kapılarından içeri bakınca güzel döşenmiş bir sofranın ortasında üzeri dantel örtülü ceviz masalar, kenarında oyma çerçeveli konsol aynaları görünürdü. Civardaki Türk köyleriyle araları pek iyiydi. Etrafa kendilerini o kadar sevdirmişlerdi ki seferberlikte diğer mıntıkaların Rumları gibi Anadolu'nun içlerine sürülememişler, yerlerinde kalmışlardı. Bütün bunlar şimdi gözlerimin önünde canlanıvermişti. Ufacık bir çocukken orada dinlediklerimi, ayrıldıktan sonra orası hakkında evde konuşulan ve anlatılanları hatırladıkça tekrar oraya gitmek isteği içimde mukavemet edilmez bir hal aldı. Hatta geç kalıp treni kaçırmak pahasına da olsa çocukluğumun bu sihirli köyüne muhakkak gidecektim.